Ayrım 20.
Sonra siyasete daha yakından ilgi duyup izleyenlerin kota konusunda daha olumsuz bakmaları veya kuşkuları bulunması üzerinde durulması gereken bir konudur. Üstelik kotanın söz konusu kadınlarda en azından siyasete ilgilerini artıracak bir beklenti düzeyi yaratmadığı anlaşılmaktadır. Ancak bazı konular açık olarak sorulduğunda kotanın bu konularda olumlu sonuçları olabileceğini ilkesel anlamda benimsemektedir. Bu durumda kota konusunun kadınlarca da SHP içinde de irdelenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kota uygulaması inandırıcı politikalar ve tartışmalar içinde Türkiye'de de bir destek olarak görülebilir. Ancak özellikle siyasete daha yakından ilgi duyanların bugünkü kuşkularının giderilmesi ve onların desteklerinin kazanılması kota uygulaması açısından da kadın sorunları açısından da öncelik kazanmaktadır. Sonuç. Türkiye'deki koşulların batıdaki gelişme ve tartışmaların epeyce dışında kaldığı açıktır. Türkiye'de kadın için henüz cinsiyet ayrımının maddi temellerinde iyileşme sağlanamamıştır. Eğitim, çalışma alanları, ekonomik güç açısından kadının erkeğe göre daha olumsuz koşullar aldığı açıktır. Sosyokültürel yapıda erkek egemenliği sürüp gitmekte, kadınlık rolü tüm toplumsal ilişkilerini belirleyici olmaktadır. Son yılların kadın hareketleri ve onların dile getirdiği yaklaşımlar çok az kadına ulaşabilmiştir. Kamusal ve siyasal karar organlarında açıkça temsil edilmeme gerçeği yaşanmakta, ancak bu da kadınları çok rahatsız etmemektedir. Çok daha öncelikli dayatmalar, sorunlar, yetersizlikler içinde toplum yaşamına daha etkin katılan kadınlar bile her düzeyde karar verme gücünü erkeklere bırakmaktadırlar. Sonuç olarak Türkiye birçok alanda olduğu gibi bu alanda da Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin sonunda gelmektedir. Henüz birçok toplumsal ilişkiyi kapsayan geniş kapsamlı eşitlik politikaları ya da cinsiyet ayrımını önlemeye yönelik politikalar olmadığından bu sorun alanı da çok göze çarpmamaktadır. Türkiye, BM'nin kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi hakkındaki sözleşmesini onaylamış bulunmakta, ancak bu konuda olumlu bir şey yapmamaktadır. Tam aksine, milli değerler, milli aile gibi kavramlarla cinsiyet ayrımına dayalı geleneksel rollere ağırlık verilmek istenmektedir. Bu koşullar altında SHP içinde kota uygulaması gündeme gelmekte, yarattığı cılız tartışmalar içinde toplumdaki kadın sorunlarına dikkati çekmekten uzak kaldığı gibi, sonuçları konusunda da kamuoyunda pek bir umut yaratamamaktadır. Bu araştırmanın bulguları yeni bir tartışma alanı yaratır mı bilinmez. Ancak bu uygulamanın da kadın sorunlarının da Türkiye'de de daha ciddi ve kapsamlı tartışmalara gerek duyduğu açıktır. Örnekleme alınan kadınlar eğitim ve ekonomik güç, toplumla ilişkiler açısından oldukça iyi koşulları olan bir kadın kesimini temsil etmektedirler. Bu açıdan gerek siyasal konulara ve siyasete, gerek kadın sorunlarına daha ilgili ve duyarlı baktıkları varsayılmıştır. Ayrıca bu kesimin her iki alanda da etkin bir rol oynama açısından potansiyeli yüksek bir kesimi oluşturduğu düşünülmüştür. Araştırma sonuçları bu varsayımları belirli ölçüde de olsa doğrulamıştır. Kadınların yaklaşık 1/4'ü siyasete sınırlı bir ilgi gösterirken, 1/4'ü siyasete yakın ilgi duymaktadır. Ailede siyasetle uğraşan birinin olması, kadınların siyasete ilgisini artıran bir etmen olmaktadır. Kadınların büyük çoğunluğu, kadının siyasete katılması gerektiğini söylemekte, özellikle siyasete daha yakın ilgi duyanlar da bu konuda daha kararlı görünmektedirler. Örneklem içinde yer alan kadınların en azından yarısı, gelecekte siyasete katılabileceklerini söylemektedirler. Gerçi bu bir istek olarak dile getirilse ve gelecekteki koşullara bağlı bulunsa da, en azından bu kesim kadınların bu konuda bir potansiyeli olduğu konusundaki varsayımları doğru olduğunu göstermektedir. Kuşkusuz gerek onların siyasete olan ilgilerinin artırılması, gerek siyasete katılımlarını kolaylaştıracak önlemlerin alınması bu potansiyeli artıracaktır. Ayrıca bu kesim kadınlar çoğunlukla evlilik ve çocuğu, kadının siyasete katılımında çözüme bulunabilir bir sorun olarak görmekte, yarısından çoğu siyasetin eşle ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini düşünmektedir. Daha çok çocuk ve ev işleri gibi konularda olumsuzluk ortaya çıkabileceğini düşünmektedirler. Üstelik bu kadınların üçte biri eşlerinin siyasete katılım kararlarını destekleyeceğini, yarısından çoğu da bu kararı kendisine bırakacağını söylemektedir. Sonuç olarak bu kadınların siyasete katılımları için aile ilişkilerinden gelen kesin engeller söz konusu olmadığı ve katılımın öteki bazı koşullara bağlı olarak düşünülebileceği ortaya çıkmaktadır. Siyasete katılmama nedeni olarak belirtilen ilgi yokluğu, zaman yetersizliği ve mesleki zorunluluklar, kadınların siyasete katılımlarını özendirecek politikalarla yenilebilecek engeller olarak görünmektedirler. Kadınların siyasal katılımını özendirip kolaylaştıracak politikaların nedenli geniş kapsamlı olması gerektiği unutulmasa da, yalnızca kadınlara yönelik kota gibi uygulamaların da işlevsel olabileceği bilinmektedir. İşte bu konuda Türkiye'de kadınların yeterince ilgisi ve bilgisi olmadığı, bilenlerin de getirilen uygulamaya daha olumsuz baktıkları ortaya çıkmıştır. Siyasete ilgisi daha yüksek olan kadınlar, kota konusunda daha çok kuşku duymaktadırlar. Kuşkuların başında da bunun kadınlara karşı ayrımcılığı ilan eden bir uygulama olarak görülmesi ve içtenliksiz bulunması gelmektedir. Kota öncesinde böyle bir uygulamayı destekleyecek kadın politikalarının oluşmayışı ve kota uygulamasının yeterince tartışılıp kamuoyuna yansıtılmayışı her iki kuşkunun da başlıca nedeni olmaktadır. Sonuç olarak Türkiye'de kadının siyasete katılımı kuramsal ve uygulama düzeyinde tartışılmaya gereksinim gösteren bir konu olmaktadır. Oysa böyle bir tartışma zemini bile çok dar bir çerçevenin dışında söz konusu değildir. Bu durumda öncelikle siyasal partilerin bu konuya el atmaları ve kamuoyunda bu yolda bir duyarlılık yaratmalarının gerektiği de açıktır. Bu anlamda SHP'nin kota uygulamasının tüm olumsuzluklara karşın Türkiye'de bu konudaki tartışmalara başlangıç olması beklenebilir. SHP hem üye olarak hem de parti organlarında daha çok sayıda kadına yer vermektedir. Kotanın kabulü ile bunu bir ilke olarak da benimsemiştir. Saptadığım kadarıyla büyük kentlerde belediye meclislerine seçilen kadınların çoğunluğu da SHP'lidir. Öteki partilerin kadınsız partiler olmasına karşın SHP bu imajı yıkma çabası içindedir. Ancak bu çabaların yalnız görünümü değil, politikaları da etkileyecek bir içtenliğe ulaşması gerekmektedir. Bunun için SHP'nin kadın sorunları ile ilgili politikalar üretmesi gerektiği gibi, toplumun çeşitli kesimlerindeki kadınların siyasete ilgi ve duyarlılığını artıracak politikaları da olması gerekmektedir. Bunun için hem kadınlarla iletişimin artırılması hem de uygulanan politikalarda oy kaygısının ötesinde bir içtenliğe ulaşılması ise öncelikli koşullar olarak görünmektedir. Basında kadın, Doçent Doktor Türkel Minibaş. Nedense kadın denilince çoğumuzun aklına kirpiklerini kırpıştırdığında ya da saçını şöyle bir savurduğunda yürekler yakan, aşkın yolunu midede yakalayan, kendi türünü devam ettirmek gibi ulvi bir görevi bulunan yaratıklar gelir. Acaba gazetelerden dergilere, radyodan televizyona kadar tüm yayın organlarınca da sürekli olarak zihnimize nakşedilen bu imajla yaratılmak istenen sadece iyi bir eş ve anne midir? Bugün Türkiye'de çalışsın çalışmasın kırsal kesimdeki kadından kenttekine, gecekondudakinden göçer kadına kadar uzanan farklı ekonomik ve sosyal konumlarda çok çeşitli kadın tipleri var. Ve tüm bu kadınlar arzuları, beğenileri, hayalleri ve bunları yaşama geçirme biçimleriyle bağımlıdırlar. Diğer bir deyişle başkalarının güdümü altındadırlar. Çok konuştun, soru sorma, el alem ne der, kurallara uy yoksa... ların yetmediği yerde devreye giren ayıp ve günahlarla eğitildiğimizden olsa gerek, nasıl yaşayacağımıza dair verilen kararları sessiz bir uysallıkla kabulleniveririz. İşte yaşamı biçimlendiren kararları bizim yerimize başkalarının aldığı gün, toplumsal sansür mekanizmaları da kendiliğinden devreye girer. Düşünmeyi, soru sormayı devamlı yasaklayan sansürcülere dönüş veririz. Doğduğumuz günden başlayarak toplumun tüm sözlü ve sözsüz yasakları ile eğitilen biz kadınlar ise çok kolay unutuluveririz. Yaşamın temelini oluşturan insanı ürettiğimizi, düşünen, sorgulayan insanların oluşturduğu bir toplum yerine suskun ve tepkisiz bir toplum oluşturma görevini kendiliğimizden üstleniveririz. Kısaca yasaklar altında yok edilen kimliğimizle kimliksiz çocuklar yetiştiririz. Bu kimliksizlik, devlet ve himayesindeki aile, hukuk, sağlık, bilim, eğitim ve güvenlik kurumlarıyla da çok doğalmış gibi gösterilir. Basın, radyo, televizyon, pembe-beyaz diziler ille de sınırlı kültüre sahip, kişiliksiz bir nesne haline getirilerek sürekli olarak belli tarzlarda giyinmeye, bakmaya, düşünmeye yönlendirir. Peki biz kadınlar ne yaparız? Bize yüklenen bu rolü benimser miyiz? Doğrusunu isterseniz bazen kabullenir, bazen çıkmazlara düşer, çoğunlukla da kabullenmiş görünüp bildiğimizi okuruz. Akıllı kadınlar olarak tam bir köşe dönmecilik sergileriz. Bazen de kavgaya girişip kendi rolümüzü kendimiz belirlemeye çalışırız. Günümüzde önce kadın olduğunun bilincinde olanların sayısı giderek artmakta. Değişen sosyal ve ekonomik yapılanmaya paralel olarak aile ve yakın çevresiyle girdiği kimlik mücadelesine bir yenisini daha ekledi. Basın. Geçmişe göre daha artan boyutlarda, haberlerde, reklamlarda, fotoğraf ve köşe yazılarında kadına rastlıyoruz. Ama burada önemli olan kadının basında ne kadar yer aldığı değil, yer alış biçimi ve niteliğidir. Derler ki, dünyanın neresinde olursanız olun, bir toplumun gelişmişlik düzeyini anlamak için çöp tenekelerine, ki üretimin niteliğini gösterir, kaldırımların yüksekliğine, ki kültürel yaşamın simgesidir, hepsinden önemlisi kadının konumuna bakın. Çünkü doğurup yetiştirdikleri çocuklarla toplumun aynasıdırlar. Zaten basın organlarının önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bugün bir kadın basını oluşmaya başlamışsa da daha çok sansasyonel haber basını şeklinde varlığını göstermektedir. İçinde bulunduğumuz yıl İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi'nin yüksek lisans öğrencilerinin İstanbul'da en çok satan 12 gazeteyi kapsayan Basında Kadının Yer Alış Biçimi isimli araştırması, kadının hala ekonomik ve sosyal bir tüketim aracı olarak görüldüğünü ortaya koymuştur. Böylelikle basın, kadının kimlik bulma savaşındaki taraflardan birini oluşturmaktadır. Kimi gazetelerde daha çok tiraj yapmanın tek yolu olarak pornoya varan çıplak kadın fotoğraflarına öncelik tanınırken, kimilerince de tüketimi özendirecek kuponlarla kadınlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Sonuçta ortaya merkezi erkek, kenarları basına malzeme olan kadın, okuyucu kadın ve basında çalışan kadından oluşan bir üçgen çıkmaktadır. Her ne kadar kimi gazetelerde kadının çağdaş dünyada alması gereken yer bilinçli habercilik ve konuyla bağlantılı fotoğraflar vasıtasıyla oluşturulmaya çalışılıyorsa da yetersiz kalmaktadır. Yapılan araştırmanın henüz kesin sonuçları alınmamakla birlikte gazetelerde özet olarak iki yaklaşımın hakim olduğunu göstermiştir. 1. Kadını eve dört duvar arasına kapatmayı amaçlayan ve yayın politikalarını bu yönde belirleyen gazetelerin yaklaşımı. Bu gazetelerde kadının cinselliğinden dolayı tehlikeli olduğu, evde anne ve eş olarak görevlerini yerine getirmesi gerektiği savunulmaktadır. Kadın çalışmalı mı sorusunu ise, tabii ama evde şeklinde yanıtlayan bu gazeteler, mümkün olduğunca az kadın fotoğrafı kullanmaktadırlar. Kullanılan haber ve fotoğrafların çoğu da savlarını doğrulamak yönündedir. 2. Kadın hareketlerini bilinçli olarak destekleyen gazetelerin yaklaşımı. Bunlar kadının değişen ve çağdaş dünya içinde hak ettiği yere gelmesi gerektiğini savunan ve haberlerinde buna ağırlık veren gazetelerdir. En önemli özellikleri ise kadın sayfalarına yer vermeleridir. Şimdiye kadar gazetelerin kendi yönelim politikaları doğrultusunda kadını malzeme olarak kullanmasına değindik. Kadının gazeteyi kullanmasına gelince, özellikle son 50 yıldır kadın, daha önce tam anlamıyla erkeğin dünyası olan bir alanda kendine yer edinme çabasında. Ekonomik bağımsızlık, cinsel özgürlük, feminizm ya da adı her ne olursa olsun, kadının kimlik bulma, yer edinme, kendisini ispat etme savaşı, sosyal yapılanmayı, aileyi, hukuk düzenini, örf ve adetleri adeta temelinden sarsmakta. Bu savaşımla kadın kendini dış dünyaya tanıtmak için yazılı basından da yararlanmakta. Konferanslar, paneller, röportajlarla kadın erkek eşitliğini toplumda yaygınlaştırmaya çalışırken, bir taraftan da kendi kimliğini oluşturmakta. Zaman zaman basın bu kişilerin bir kısmını ön plana çıkartarak toplumun örnek alınması gereken bireyleri olarak gösterdi. Bazı yayın organları ise ya ilgisiz kalmayı ya da mizah unsuru olarak kullanmayı tercih etti. Ancak olumlu ya da olumsuz, kadın hareketlerinin kamuoyuna basın tarafından yansıtılmasını bu öncü kadınların başarısı olarak değerlendirmek gerekir. Türk basınında kadının yer alış biçimini pek tabii ki toplumun yapılanış şeklinden ve bu süreç zarfında ortaya çıkan sorunlardan bağımsız değildir. Böylelikle basının erkek egemen toplum için en iyi ve mükemmel çağdaş kadının yaratılması imajını pekiştirmek işlevini neden üstlendiği de daha kolay anlaşılabilecektir. Kadının toplumsal sorunlardan soyutlanmadan irdelenmesi, kadın erkek eşitliğinin ötesinde insan hak ve özgürlüklerinin geçerli olduğu bir toplumun oluşturulabilmesi için gereklidir. Kadın ve yabancılaşma. Profesör Doktor Aysel Aziz. Giriş. Günümüzde gerek dünyada gerekse ülkemizde toplumun çeşitli kesimlerinde yoğun gelişmeler yaşanırken, toplumun yarısını oluşturan kadınların toplum içerisindeki konumu, nereden geldiği, nasıl bir tarihsel gelişim geçirdiği, bugünkü durumu saptanmaya ve yarının ne olacağı sorgulanmaya başlandı. Çeşitli kurum ve kuruluşların ilgi alanları içerisinde kadın sorunları ele alındı. Bu konuda politikalar oluşturularak yeni bir yapılanmaya gidildi. Tüm bu çalışmaların temel başlangıç noktası ise kadının bugünkü toplumdaki yerinin, öneminin gerçekte olması gerektiği gibi olmamasından kaynaklanmaktadır. Yüzyıllardır toplumlarda fazla önemsenmeyen, sorun olarak görülmeyen kadın konusu neden son zamanların güncel konusu olmuştur? Kuşkusuz bu soruya verilecek yanıt çok basit, yalın değildir. Bu sorunun yanıtı, kadın konusunda yüzyıllardan beri giderek yoğunlaşan erkek egemenliğinin yarattığı baskı sonucu, kadının toplumdaki yerinin toplumsal değişmeye paralel olması gerektiği gibi olmamasından kaynaklandığı söylenebilir. Öyle ki, ulaşım ve iletişim teknolojisinde meydana gelen çok hızlı değişmeler sonucu, herkesin herkesi tanıyabileceği toplumsal yapı içerisinde kadınlarla ilgili pek çok sorunun varlığı, konunun çok daha güncelleşmesini ve neden niçin sorularına yanıt aranmasını gerektirmiştir. Toplumda kadının konumu bilimsel açıdan inceleyen disiplinlerin başında toplum bilimsel, sosyolojik bakış açısı gelir. Siyaset bilimi, psikoloji, sosyal antropoloji, sosyal psikoloji, ekonomi, tarih gibi çeşitli bilim dallarını kapsayan toplum bilimlerinin içerisinde kadın konusunu, kadın cinselliğini ve cinsiyetini yakından inceleyen bilim dalı ise insan bilim, antropolojidir. İnsanı tarihsel gelişimi içerisinde çeşitli topluluk yapısında inceleyen insan bilim, kültürel antropoloji, kadın konusu ile özellikle ilgilenir. Ve kadın konusu ile özellikle ilgilendiğini bu konuda yapılan araştırma bulgularından biliyoruz. Biz bu makale sınırları içerisinde kadın cinselliği konusunu tarihsel gelişim içerisinde toplum bilimsel açıdan ele almaya çalışacağız. Bunun için de tarihin biraz derinliklerine giderek cinsellik olarak kadın ile toplumsal bir üye olarak kadının oluşumunu, bir başka deyişle biyolojik bir varlık olarak kadın ile var olan kültürel değerler içerisinde toplumsallaştırılan, toplumsal bir varlık durumuna gelen kadının konumunu ele alacağız. Bir anlamda makalenin adından da açıkça anlaşılacağı üzere cinsellik ile cinsiyet kavramları arasında yabancılaşma kavramı ile açıklamaya çalıştığımız bir farkın olduğu sayıtısından hareket ederek günümüz toplumunda kadının ve doğrudan bağlantılı olduğu göz önünde bulundurularak erkeğin durumlarını irdelemeye çalışacağız. Toplumsallaşma olgu ve süreci. Yabancılaşma olgu ve süreci ile iç içe bir olgu olan toplumsallaşma, sosyalizasyon, socialization kavramı, bireyin toplumla bütünleşmesi, toplumdaki maddi ve manevi değerleri yaşamı boyunca alması olgu ve süreci olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, toplumsallaşma ile başlayan ve ölümüne kadar süren bir süreç olarak tanımlanan toplumsallaşma olgusu, toplumsal değişmeye bağlı olarak sürekli bir devinim ve hareketlilik içerisindedir. Toplumlar değiştikçe toplumdaki kültürel değerler değiştikçe toplumsallaşmada da değişiklikler olur. Tarih öncesi toplumsallaşma ile günümüzdeki toplumsallaşmanın farklı olacağı açıktır. Çünkü o günden günümüze pek çok değişme olmuştur ve toplumsal yapının çeşitli kesimlerinde kendini gösteren uygarlık dönemlerindeki toplumsallaşmalar da farklı olmuştur. Günümüzde bile toplumdaki aynı kültürel değerlerin paylaşılmasına karşılık toplumsallaşma olgu ve süreci farklı olarak kendini göstermektedir. Kadın ve erkek cinselinin farklı biyolojik yapıda aynı toplum içerisinde dünyaya gelmelerinden sonraki toplumsallaşma sürecinde her iki cinselliğe farklı kültürel değerlerin aktarılması ile bu iki biyolojik cinsellik birbirinden çok farklı olarak toplumsallaştırılmakta, doğan bebeğin kız ya da erkek cinselliğine göre toplumdaki kültürel değerler aktarılmaktadır. Toplumsallaşma ve yabancılaşma. Toplumsallaşma sürecinde görülen bir başka olgu, yabancılaşma, alienasyon, alienation kavramıdır. Denilebilir ki bu olguda da tıpkı toplumsallaşma olgu ve sürecinde olduğu gibi insanlık tarihiyle başlamıştır. Toplumların değişmesi, gelişmesiyle giderek boyutları değişmiş, toplumsal yaşamın bir parçası olmuş, toplumsallaşma olgu ve süreciyle özdeşleşmiştir. Yabancılaşma kavramı tarih boyunca farklı anlamlarda kullanılmıştır. İlk kullanım alanlarından biri, Plotinus'un tanımladığı insan ruhunun gerçek alanından, insan bedeninden ayrılarak çok üst bir yere gelmesidir. Daha açık söyleyişle, insan ruhunun aşağı durumundan alınarak üstün duruma getirilmesidir. Augustin tarafından da savunulan bu görüş, insanın ilahi duruma gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalarda yabancılaşma kavramının olumsuz bir anlamı söz konusu değildir. Tam tersi, insan ruhunun yüceltilmesi söz konusudur. Uzun süre bu anlamla yüklü olan yabancılaşma, Hegel'de de benzer nitelikte öz varlığını bulabilmek için kendini uzaklaşmaktadır. Ancak bu durum giderek insan varlığından ayrılan, insanın dışında olağanüstü güçlerin bulunduğu varlıkları onaylama, onlara inanma gibi bir süreç içine girmiştir. Yabancılaşma kavramı üzerinde duran bir diğer düşünür, Feuerbach'tır. Feuerbach, Hegel'in olumlu bakışını reddederek, yabancılaşmanın insanın düşsel dünyasının bir ürünü olduğunu, yabancılaşan insanı var olmayan hatta yaratılmamış olan bir düşsel dünyadaki durumu olarak tanımlamakta ve din ve Allah olgularını yabancılaşma kavramlarıyla açıklamaktadır. Yabancılaşma kavramının asıl ortaya çıkışı ve üzerinde uzun tartışmaların yapılması Karl Marx'ın komünist ideolojisi ile yaptığı çalışmalarla olmuştur. Kavram tüm olarak ekonomik açıdan tanımlanarak insanın insanla ilişkisinin sınırlandırılmasından kaynaklanan bir görüngü, fenomen olarak ele alınmıştır. İnsanın yabancılaşması ne kendisi üzerine çıkarak yabancılaşması, ne din olgusu, ne de doğadır. İnsanın yabancılaşmasının nedeni yine insandır. Doğrudan insanın kendisidir. İnsanın, işçinin yarattığı ürünü tanıyamaması, sahip olamaması ile meydana gelen yabancılaşmadan söz edilebilir. Yabancılaşma süreci, insan ile insan arasında gün be gün düzenlenen ve kurulan somut ilişkilerden oluşmaktadır.